Ayrım 16.
Roman zamanı. Roman Zonguldak'ta başlıyor. 1. 5. bölümler, sayfa 17-60, sonra bir geriye dönüşle İstanbul. 6. 8. bölümler, sayfa 60-74, geriye dönüş Ankara'da sürüyor. 9. bölüm, sayfa 74-96 ve artık aşağı yukarı hep Zonguldak. 14 ve 40. bölümler, sayfa 97-241. Roman zamanı için hareket noktamız bir cümle. Mükerrem Halit'le evlenerek Ankara'ya gitmiştir. Bu, 1923-1924 Ankara'sını Mükerrem çok latif bulmuştu. Sayfa 80. Ayrıca bir takım ayrıntılar. Yeni takvim daha kabul edilmemiştir. Tatil günleri cumadır. Sayfa 32. Soyadı kanunu çıkmamıştır. Memduha Sevim Şemsi, sayfa 52. Türkçe sözlük 1935'te yayımlanmıştı. Oysa Hilali Ahmer Balosu, sayfa 50, denmektedir. Nüket, Arabi ve Farisi karışık Türkçe ders, sayfa 137, alıyor. Seniha Zonguldak'a taşındıkları yıl 39'unu bitirmiştir. Halit Seniha'dan 8 yaş büyük, 47'sini bitirmiş oluyor. Zonguldak'ta fazla kalmıyorlar. Halit Nusret'i vurup hapse giriyor. 7,5 yıl sonra hapisten çıkıyor. Roman bitiyor. 1923-1924'te Ankara'da geçen 2 yılı Mükerrem'in 2 yıldır görümcesinden hiçbir şikayeti olmamıştı. Sayfa 84. Zonguldak'ta geçen aşağı yukarı 8 ayı Zonguldak'a yaz aylarında gitmişlerdi. Sayfa 97. Senenin ilk büyük karı, sayfa 101. Haftada iki kere olmak üzere Mükerrem'le Nusret 2 ay muntazaman buluştular. Sayfa 111. Ve 7,5 yılı eklersek roman 1933-1934 yıllarında bitiyor. Halit 55'ini bitirmiş olmalı. Oysa Nahit Sırrı 50'sine gelmiş diyor. Yanlış. Enis Batur'un verdiği bilgiye göre 1946'da kitap olarak yayımlanan Kıskanmak ilkin, Enis Batur ilk diyor, 1937'de Tan gazetesinde tefrika edilmiş. Yani Nahit Sırrı 1947'de yayımlayacağı Sultan Hamit Düşerke'nin tersini Kıskanmak'ta çok yakın bir dönemden söz ediyor. Kıskanmak ilk bakışta bir 19. yüzyıl Fransız romanını andırıyor ama aslında çok farklı. O Fransız romanlarında karı koca aşık üçlüsü vardır. Oysa Kıskanmak'ta bu üçlüye kader çizici, yönetmen işlevini yüklenen bir dördüncü kişi ekleniyor. Gerçek roman kahramanı. Türk romanlarında bir benzeri bulunmayan bu dördüncü kişi Seniha. Kimdir Seniha? Roman onun adıyla başlıyor. Daha ikinci sayfada üçüncü kişi ağzından anlatılan romanda anlatıcı nesnel olarak değil, Seniha'nın ruhsal durumunu belirtici biçimde anlatarak Seniha'nın ağabeyine ve yengesine karşı tutumunu açıklıyor. Bu evde gazete okumak için bile gözetilen bir sıra ve teşrifat vardı ve Seniha'nın sırası bunda bile Halil Beyefendi ile haremlerinden sonra geliyordu. İtalikler benim. Üçüncü sayfada, sayfa 19, anlatıcıdan gene açıklayıcı bir cümle parçası. Onun, Seniha'nın ağabeyi Halit'in karısı Mükerrem'in. Son zamanlarda ve velev ki başka sebeplerle olsun Zonguldak'a pek ısındığı. İtalikler benim. Anlatıcı aynı açıklayıcı anlatımı sonraki iki sayfada da sürdürüyor. Ona, Seniha'ya böyle arada bir hediyeler verilirdi ve bu hediyelerin her birinde evlerinin kahya kadınlığını sadakatle yaptığı için beyle hanımca müştereken münasip görülmüş bir mükafat. Hatta zavallılığına acınılarak verilmiş bir sadaka çeşnisi olurdu. Sayfa 20-21. Bir bilgi daha. Seniha 39'unu bitirdiği halde hala bir kısmeti, sayfa 21, çıkmamıştır. Anlatıcı yukarıda alıntıladığım başka sebeplerin ne olduğunu 24. sayfada Seniha'ya açıklattırır. Oğlana müthiş tutkun. ve Seniha Ankara'da rastlantı yüzünden sonuca ulaşamamış olan romanın 12. bölümünde 88-93. sayfalarda okuyacağız. Girişimine benzer bir girişimi başlatır. Zonguldak'ın en zengin adamının 20 yaşındaki haylaz, tembel, hala ortaokulu bitirememiş ama kadınlarla ilişkilerinde çok deneyimli, güzel hem de çok güzel, uçarı çapkın oğlu Nusret'le Mükerrem arasında bir ilişki kurulması için elinden geleni ardına komaz. Nitekim 189. sayfada Mükerrem patlayacaktır. Madem ki namus meselelerinde bu kadar mutaassıptınız, biraderinize beni fitlediğiniz geceye kadar niçin her şeye göz yumdunuz? Sanki Nusret'le münasebetimi anlamamış mıydınız? Göz yumdunuz, hatta göz yummakla kalmadınız, kolaylıklar gösterdiniz, türlü yardımlarda bulundunuz. Mükerrem'in ağabeyini sevmediğini, ağabeyine kızdığını, Mükerrem'le Nusret arasında bir ilişkinin başladığını anlayınca o kadar kuvvetli duygular içinde kalmıştı ki mutlaka hava almak ve kabilse yalnız olmak ihtiyacında. Sayfa 60. Bulunan Seniha'nın ağabeyinin niçin kıskandığını, bu kıskançlığın nasıl nefrete ve öc alma duygusuna dönüştüğünü anlatmak için Nahit Sırrı 6. bölüme bir geriye dönüşle başlar. Kıskançlığın nesnel nedenleri. 6. bölüm 60. sayfada romanın adıyla başlar, Kıskanmak, ve şöyle sürer. Seniha'nın yüreğinde ilk beliren, kendisini ilk duyuran ve hemen her gün daha fazla gelişip büyüyen his bu olmuştu. Halit'le aralarında 8 yaş vardı ve onu kıskanmadığı bir zamanı hiç bilmiyordu. Hayatının en eski, en bulanık ve silik hatıraları arasında bile bu kıskançlık her şeye hükmeden bir yer tutuyordu. Seniha niçin kıskanıyordu Halit'i? 1. Halit güzeldir, Seniha çirkin. Çirkinlerin sevilmemeye ve güzeller için daima feda edilmeye mahkum bulunduklarını Seniha pek küçük yaşından itibaren bilmiş, anlamıştı. Sayfa 61. 2. Halit devlet hesabına maden mühendisliği öğrenimi için Almanya'ya gider. Babaları Cemal Paşa emekli edilince ailenin geliri azalır ama öğrenimini tamamladıktan sonra Halit 2 yıl daha Almanya'da kalıp staj yapar. Öğrenim yıllarında olduğu gibi staj yıllarında da Halit'in devletten aldığı tahsisat nedense az sayılarak aile bütçesinden Halit'e her ay para gönderilmiştir. Bunun için de eldeki birkaç parça irat satılmış ve daha sonra köşkte kıymetli ne varsa hepsi çarşı yolunu tutmuştu. Fakat bu eşyanın büyük bir kısmı Seniha'ya çeyiz olabilecek, bir gün Seniha'nın hanımı olacağı evde işine pek yarayabilecek şeylerdi. Sayfa 64. 3. Seniha İstanbul'daki kız idadisine veya kız muallim mektebine gitmek ister. Bunların birinden diploma alırsa babası ölünce öğretmen olarak hayatını kazanacağını düşünür. Ama ana babası çeşitli bahanelerle bu isteği kabul etmez. Seniha yegane mahsurun yol masrafı olduğunu bilir. İster istemez tahsile devam etmemeyi kabul eder. 4. Seniha'ya iyi bir kısmet çıkar ama anası babası çeyiz yapacak ve düğün masraflarına girişecek durumda değildir. Yahut bunları yapmaktan çekinmezlerse artık Halit'e ilave cep harçlığı gönderemeyeceklerdir. Ana baba yalnızca bu nedenle bir bahane uydurarak bu evlenme önerisini geri çevirirler. 5. Ertesi yıl Halit'in Avrupa'dan nihayet döndüğü günlerde bir başka kısmet çıkmıştır. Ana babanın hiç kusur bulmadığı yeni kısmetin boşadığı karısından 4 çocuğu vardır. Bunların hepsine Seniha'nın bakması, 4 çocuğa analık etmesi icap ediyordu. Kısmet ise yaşı geçkin, fazla sinirli ve sık sık hastalanır biridir. Ne var ki bu 4 çocuk babası ve yaşı geçkin adama kız vermek için fazla masraflara girişmek ve mükemmel çeyiz hazırlamak mecburiyeti yoktu. Annesi Seniha'ya cevap istemeyerek "Bu beye varmanı biz pek münasip bulduk." der. Seniha'nın cevabı kesindir. Ben kocaya varmayacağım. Ne buna ne de daha iyisine. Hiç kimseye varmayacağım. Sayfa 63. 6. Halit'in güzelliği karşısında, ah benim güzel evladım ne olurdu, zavallı Seniha da sana benzeseydi. Sayfa 63. Diyeli bir daha annesine sokulmayan, annesinin kendisini hiç sevmediğini, işte ancak o gün tamamen anlayan Seniha'nın bu cevabı üzerine, annenin kızına olan gevşek sevgi bağı daha da gevşer. Seniha'nın kıskançlığının açık nedenleri bunlar. Zamanla bu kıskançlık nefrete, nefret öc alma duygusuna dönüşüyor. Seniha ağlarını örüyor. Babası ile annesi 2 yıl arayla ölünce Seniha tamamen Halit'e tabi ve hatta muhtaç bir vaziyette kalmıştı. Sayfa 71. Cihan Harbi başlamıştır. Yıl 1914. Halit nezarette bol paralı bir işe girmiştir. Erenköy'deki köşk kiraya verilmiş, Şişli'nin ta nihayetinde Bulgar mezarlığına yakın bir yerde kırlar ortasında bir ufak ev tutulmuştur. Sayfa 72. Halit'in kız kardeşine bakışı, senelerce yine hep kendi uğrunda feda edilen Seniha için o tek bir istikbal görüyordu. Evinin hanımlığını da değil, kahyalığını ve vekil harçlığını yapmak. Sayfa 72. Halit işini Ankara'ya nakleder. O zamanın Ankara'sında 2 yıl dümdüz ve her zevkten mahrum bir hayat geçiren, bu hayata tahammül edemeyip İstanbul'a sık sık gidip gelmekten de bütçesi müthiş bir şekilde harap olan Halit, sırf yanında daima bir kadın bulunması için, sayfa 81, genç bir kadınla, Mükerrem Halit'ten 20 yaş küçüktür, evlenir. Mükerrem aile reisinin sağlığında adeta refah içindeyken, sonra birdenbire düşerek derin bir fakr-ü zarurete kadar yuvarlanmış bir evin kızıdır. Sayfa 74. İlk mektep şehadetnamesinden başka bir tahsil vesikası yoktur. Mükerrem bu izdivaca belki hiç çarpmamış bir kalple en çok tahmin edilmiş zevkleri tatmak üzere geldiği halde öteki, Halit, her şeyi görüp denemiş, her şeyden de hevesini almış olarak artık dinlenip rahat etmek için geliyordu. Sayfa 78. Halit Mükerrem'le evlenince Seniha evden ayrılmak, İstanbul'da olmazsa başka bir yerde öğretmen olmak, taşralarda tek başına yaşamak istemişti. 1923-1924 yıllarıdır Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu'nun 1922'de yayımlandığını, idealist aydın genç kız öğretmen Feride'nin büyük ve geniş etkisini anımsayalım. Halit de karşı çıkar bu isteğe. Mükerrem de Seniha'yı isteğinden vazgeçirirler. Mükerrem evlendikten 4-5 ay sonra kocasını ruhundan ve etinden sevmemeye alıştığı, refahı tabii bir şey bulmaya, Ankara'daki hayatından şikayet etmeye, İstanbul hasretiyle yanmaya başlayınca Seniha'da beklemeye ve etrafı muayeneye başladı. Aradaki büyük yaş farkı kocasını artık sevmeyen, kocasını artık olduğu gibi gören ve esaslı bir ahlak terbiyesi almadan büyümüş olan bu kadını mutlaka bu kocayı aldatmaya sevk edecekti. Sayfa 88. Mükerrem farkına bile varmadan Seniha, Celal Ferit isminde bir hariciye memurunu buldu, tayin etti. Seniha, Allah'ın kendisine Halit'in bedbatlığını göstereceği zamanın yaklaştığına inanırken, dairede müsteşarla kavga eden Halit işten ayrılmak zorunda kalmış, kendini Zonguldak'ta bir kömür şirketine baş mühendis tayin ettirmiştir. Zonguldak'a gittiklerinden 2 ay sonra bir Hilal-i Ahmer balosunda Nüset'le dans eden Mükerrem'in adeta ani, adeta elle tutulup gözle görülecek olması gerek, biçimde Nüset'in etkisinde kaldığını derhal hisseden Seniha, artık Mükerrem'in sükutunu bir gün, hatta bir saat meselesi addediyor, hep bunu düşünüyor. Sevilmeyen bir koca olan ağabeyinin yakında aldatılan bir koca olacağı ve bu vaziyetin bir takım musibetler doğurabileceği düşüncesi bütün dimağını işgal ediyor. Sayfa 98. Bu intikam umudu Seniha'yı fiziksel olarak da etkiler. Bu sevinç Seniha'yı adeta gençleştirmiş, hatta biraz da güzelleştirmişti. Bu ayrıntı için Nahit Sırrı'yı kutlamak gerek. Roman böyle usta işi ayrıntılarla dolu. Biri dışında 44. sayfada çorbasını Halit Mutadı olduğu gibi tuz ve biberle doldurup içmeye başladı, diyor Nahit Sırrı ve roman boyunca bir daha tuz ve biber sözü edilmiyor. İşlevsiz ayrıntıya yer yoktur romanda. İşlevsiz ayrıntının yeri gerçek yaşamdır. Bir kurmaca olan roman değil. Seniha Mükerrem Nusret ilişkisinin gelişmesini beklerken alabileceği intikamın lezzetini uzun uzun tahayyül ediyor. Ve bu lezzeti şimdiden ve hazzından ürpere ürpere tadıyordu. Sayfa 99. İlişkinin istediği hızla gelişmemesi Seniha'yı öfkelendirir. Bu kadın acaba ne zaman cesaret edecek, bu günah ne vakit işlenecekti? Kendisine kocanı aldat, benden hiç korkun olmasın. Bilakis kocanı aldatman beni fevkalade bahtiyar edecektir denmesini mi bekliyordu? Seniha bunu nasıl diyebilirdi? Sayfa 100. Ve Seniha Mükerrem'in Nusret'le buluşabilmesi için bütün olanakları hazırlar. Kapak yazısındaki Nahit Sırrı 1915-28 arasında geçirdiği Avrupa yıllarının birikimlerini yapıtlarında ustalıkla kullanabilen bir yazardır. Sözü özellikle Seniha ve Mükerrem Nusret ilişkisi için geçerli. Ama bu birikimin daha çok okuduklarından geldiğini sanıyorum. Öyle ki zaman zaman o yılların Türkiye'sini Fransa ile karıştırdığı bile oluyor. Zamanı geldiğine inanınca da artık her şeyi Halit'e anlatmaya, sayfa 143, karar verir. Çünkü kendi söylemezse her şeyi Nuriye'den öğrenecek demekti. Ve bu darbenin ona başka ellerle indirilmesine Seniha razı olamazdı. Sayfa 144. Seniha Mükerrem'in Nusret'le ilişkisini Halit'e açıklar. Ağabeyinden daha fazla sararmıştı ve indirdiği darbeden asıl kendi bitap gibiydi. Bu sözler Halit'in hissiz ve katı kalbine sokulabilmiş bir hançerdi. Ve o kalbin ta nihayetine kadar bu hançeri sokarken kendi bilekleri de çok ağrımıştı. Sayfa 145. Halit yüreğinde yaralanmış olmasa bile muhakkak gururundan yaralıydı. Ve nihayet Seniha'ya bu da yetebilirdi. Sayfa 146. Ve sonra hakiki ve yüksek musikiye aşık olan Seniha Beethoven'ın parçasını, kininden ve günahından hiç sıyrılmayarak ve sıyrılmayı, bunları unutmayı hiç istemeyerek, sayfa 147, dinler. Ve edebiyatımızda sık sık okuyamadığımız şu satırları Nahit Sırrı'nın ve çirkinliğinden dolayı duyduğu hüznü artık tamamıyla unutmuştu. Çünkü eğer çirkin olmasaydı, bütün hayatını kemiren kıskançlık hissini bu kadar şiddetle duymayacak, duymayınca da şimdi varlığını ürperten bu hudutsuz sevinci, zafer sevincini tadamayacaktı. Sayfa 150. Halit Kapuz'a Nusret'in Mükerrem'le buluştuğu eve giderken Seniha, acaba ölmeye mi, öldürmeye mi gidiyordu diye düşünür. Ölmek, öldürmek. Ölmenin ızdırabı varsa bile bu ızdırap ancak bir lahza sürer. Sonra ölü yokluğun büyük huzuruna erişirdi. Halit'in bedbaht olması ve sürünmesi için gittiği yerde vurulmasını değil, vurmasını, katil olmasını istemek daha doğruydu. Sayfa 152. Ve Halit Nusret'i vurur, katil olur. Halit katil olduktan sonra Seniha'da gene fiziksel bir değişim. Rengi sararmış, kaşları çatık, başı dik ve mağrur. Gözleri parıl parıl yanan bir Seniha. Gençleşmiş ve adeta güzelleşmiş bir Seniha. Sayfa 170. Ve Seniha Nusret'in ölüsünü anlatırken güzelden öç alıyor. İki el rovelver atmış. Kurşunların ikisi de çocuğun başına isabet etmiş. Yüz tanınmayacak bir hal almış. Korkunç ve iğrenç bir şey olmuş diyorlar. Sayfa 170. Seniha Zonguldak'ın hem hapishane hem tevkifhanesi olan yerde ağabeyini görür, konuşur. Halit'i 8-10 saatlik bir zaman içinde adeta birkaç yıl ihtiyarlamış buldu. Rengi bir ölü gibi sararmış, gözleri sönmüş ve yüzünde çok derin çizgiler olmuştu. Seniha bu zavallı yüze doya doya ve ruhundan güle güle. Sayfa 172. Bakar. Tevkifhaneden ayrılırken gördüğü hırsızlara, adam yaralayanlara, ırza tecavüzden yakalananlara, Halit'le beraber haftalarca, aylarca, belki senelerce burun buruna yaşayıp çile dolduracak bu sefillere, kardeşine herhangi verecekleri ızdıraplar için Seniha kalbinde bir dakika garip bir sevgi ve adeta minnetle baktı. Sayfa 175. Seniha müstantiğin sorularına cevap verirken gerçekleri saklar. Mükerrem'in kardeşini aldattığına hükmedemeyeceğini, ağabeyinin feci bir yanlış neticesinde bu cinayeti işlemiş olmasından korktuğunu söyler. Hafifletici sebepleri saklar. Bütün ayrıntıları Halit'in suçlamasını ağırlaştıracak biçimde değiştirerek anlatır. Gene çok ilginç bir ruhsal durum yaratır Nahit sırrı. Hakikati müstantiye söylememekle nefsini bir tehlikeye atmış olduğunu Seniha bilmiyor değildi. Fakat faciada oynadığı başrolü kendi nefsini de tehlikeye atarak sonuna getirince kardeşine karşı Seniha hiçbir mahcubiyet duymayacak, varlığında hiçbir küçülme ve alçalma hissetmeyecekti. Sayfa 184-185. Halit 7,5 yıl hapse mahkum edilir. Seniha'nın müstantik ve mahkeme huzurundaki sözleri de 7,5 sene yemesinde müessir olmuştur. Sayfa 193. Halit kız kardeşiyle görüşüp konuşmak istemez ve Seniha buna çok acınmıştı. Şimdi hiçbir kurtulma ümidi kalmamış bir mahkum olarak onu görmek zevki elbette daha büyük, çok daha büyük olurdu. Seniha bu zevkten mahrum edildiği için bir gücenme hissediyordu. Sayfa 193-194. Seniha artık Amasra'da öğretmendir. Mazisinde hasretini çektiği ve çekeceği hiçbir şey yoktu. Şimdiye kadarki bütün yıllarını nasıl kıskançlık ve kin zehirlemişse, bundan sonraki yıllarının hepsini de bu kinin zaferi güzellendirecekti. Çok üzünlü saatlerinde ise Zonguldak'ın umumi hapishanesinde gerçek olan o 7,5 yılı, orada kışın sırılsıklam edeceği duvarları ve sonra Temmuz'un dehşetini düşünse ve o hapishanenin hayata ne çeşit bir enkaz, bir paçavra atacağını hesap etse yeterdi. Bundan alacağı haz her şeye katlanma kudretini bol bol verebilirdi. Sayfa 196-197. Aradan 7,5 yıl geçmiştir. Halit salıverilmek üzeredir. Seniha mutlaka Polathane'den Zonguldak'a gelecekti. Çünkü onu hapishaneden çıktığı halde, o zelil ve feci halde görmek saadetinden kendisini elbette mahrum etmek istemez, buna yüreği elbette razı olmazdı. Sayfa 208. Seniha Erenköy'deki köşkün yarı hissesini Halit'ten yok pahasına almak ardındadır. Kardeşinin elinden bu hisseyi yok pahasına alarak karlı bir iş yapmak hevesi değildi. Fakat onun hakkını çiğnemek, onu ezmek zevkiydi. Sayfa 217. Ne var ki Halit'in onca yıl hapis yattıktan sonra hala seviliyor, yardım himaye görüyor olması, dostlarının kendisine hemen iş mevkii bulmaları Seniha'yı kahreder. Halit belki de Balya'da iş bulduğu yer yalnız kalmayacaktı. Lakin Seniha nerede, hangi köyde, köy gibi yerde yapyalnız can verecekti.